tarihinin izinde.
Sevgili dinleyicilerimiz, Türk Tarihinin İzinde birlikteliğimiz başladı. Merhabalar, programı Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Ayhan Taşçı, ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi öğretim üyesi, Milli Eğitim Bakanlığı Tarih Terbiye Kurulu üyesi, doçent doktor Güray Kırpık hocamızla birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sedat Bey, merhabalar.
Bir yılı bitirdik Türk Tarihinin İzinde programında Güray Hocam. 2016 itibariyle bu ilk program, bu senede bir aksilik olmadığı sürece sizle dinleyicilerimizle Türk Tarihinin İzindeki birlikteliğimiz devam edecek. Değerli katkılarınız sürecek bu senede.
Elbette elimizden geleni yapacağız inşallah birlikte. Sizin de buradaki rehberliğiniz, sorularınız, yönlendiriciliğiniz önemli oluyor. Tarihle olan iç içeliğiniz çok güzel sorularla dinleyicilerimize katkı sağlıyorsunuz.
Hep birlikte sağ olun hocam. Teşekkür ederim. Güray hocam bir de duyurumuz var. Sizin de büyük katkılarınızla Türk Tarih Kurumu ve Türk Tarih Kurumu Başkanı Profesör Doktor Refik Turan hocamızın katkılarıyla bunu da duyuralım dinleyicilerimize, bu bir yeni proje.
Evet, Türk Tarih Kurumu'nun yayın kataloğunda bulunan ve elinde bulunan kitaplardan Türk Tarihinin izinde programına uygun olanlarından, dinleyicilerimizden katılanlardan ilkine,
yani bize ulaşan ilk dinleyicimiz program boyunca hocam, evet.
Herhangi bir iletişim aracılığıyla, yani mail yoluyla olabilir.
Twitter olabilir hocam, telefon olabilir.
Sosyal medyadan olabilir. O şekilde ilk ulaşan dinleyicimize bu kitaplardan bir nüshah hediye edilecektir. Adreslerini de belirtmeleri kaydıyla iletişim adreslerini.
Kendilerine biz buradan Türkiye'nin Ses Radyosu olarak ulaştıracağız. Değerli dinleyicilerimiz, Güray hocamızın da söylediği gibi Profesör Doktor Refik Turan hocamızın önemli ve değerli katkılarıyla Türk Tarih Kurumumuzun bir kitabı sizlere armağan edeceğiz. Ama bize ulaşan ilk dinleyicimize. Şimdi hem bu kitap için hem sorularınız, yorumlarınız için ben iletişim adreslerimizi vermek istiyorum sizlere. Telefon numaramız 463 34 19 ve 463 34 21. Elektronik posta adresimiz tttarihi@trt.net.tr. Twitter adresimiz @trt_türktarihi. Ve bir de kısa mesaj numaramız var. 535-472-60-11. Telefon numaralarımız 463-34-19 ve 463-34-21. Az sonra Güray hocamızla çok ilginç bir konuya başlayacağız. Sizlerin de ilgiyle dinleyeceğinizi tahmin ediyorum. Batınilik ve haşhaşilik meselesi. Güray hocam, şimdi bu İslam dünyasının, İslam tarihinin önemli bir konusu. Aslında Türk-İslam coğrafyasında büyük yıkımlara da yol açmış bir konu. Batınilik ve hemen peşinden gelen haşhaşilik ve Hasan el-Sabbah. Batınilik nedir hocam?
Batınilik.
Bir mezhep midir hocam bu?
Batın kelimesinden türetiliyor batınilik kavramı. İçeride olan, iç yüzü olan bir şeyin içinde bulunan görünmeyen yüzüne batın deniyor. Zahiri, bunun zıttı da zahiri olan, yani dış yüzü olan, görünen yüzü olan demek. İç yüzü olan, görünmeyen yüzü olan şey nedir? Buradaki anlam, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin bir ikinci anlamı, gizli anlamı olduğunu ifade etmek ve bunun herkes tarafından bilinemeyeceğini, bunun anlamının belli kişiler eliyle açıklanmak suretiyle ortaya çıkacağını ifade eden bir kavram.
Peki ancak, hocam burada şimdi bu bilen kişiler, yani bu iç anlamını çözebilen kişiler, bunlara bu epistemoloji açısından baktığımızda bu bilgi bir şekilde ilham yoluyla mı geliyor, yoksa bir mürşit aracılığıyla, eğitim yoluyla mı geliyor?
Tabii bu şöyle bir baktığımız zaman felsefi bir yorumla açıklandığında inançla ilgili bir noktaya temas etmiş oluyoruz. Bir kişinin İmamlık vasfının ya da nasıl diyelim, peygamberin vekili olarak bulunan bir kişiye imam deniyor İslam tarihi süreci içerisinde. Özellikle de batini ekolde bulunan bu mezhepten, meşrepten olan kişilerin inanç dünyalarında gizli bazı bilgilere sahip olduklarına inandıkları liderleri, imam ismini alıyor veyahut da buna batinilerde reis kavramı da kullanılmıştır. Şeyh kavramı da kullanılmıştır. Emir kavramını da yer yer görüyoruz. Yani siyasi bir yetki sahibi olduğu için bir gizli imam var, bir de açık imam var. İki türlü imam kullanıyorlar. İşte gizli imamlar her zaman ortaya çıkmazlar. Onun temsilcisi bir zahir imam vardır.
Yani görünen imam.
Görünen imam vardır. Böylece iki imamlı bir sistem kurmuşlar. Bu yapı aslında gnostik bir yapıdır. Yani gizemli bir yapıdır. Toplum içerisinde açık bir toplum dediğimiz, açık toplum dediğimiz kavramla örtüşmeyen tam tamına kapalı bir örgüt yapısıdır. Bu açıdan baktığımızda batinilik, haşhaşilik dediğimiz bir örgüt yapısını, aslında dini bir örgüt yapısını ortaya çıkarmıştır. Buna her ne kadar işte bazen mezhep diyenler olmuşsa da, yani mezheplikten öte bir anlam kazanmıştır. Yani mezhep değil de buna belki klik demek, yani bir batı dillerinde klik kavramıyla ifade edilen zümre, örtülü bir tabaka, grup gibi kavramlarla ifade edebiliriz ki İslam tarihinin genel süreci içerisinde bu topluluğa batinilik, daha sonra karmatilik kavramı, karmatiler yine batiniler içerisinden çıkmıştır ve İsmaililik, bütün bunlar birbirinin yerine tutarak 8. yüzyıl ve 9. yüzyılda birbiri ardınca biz bu kavramların bir meşrebin, bir ekolün devamı olarak ortaya çıktığını görüyoruz.
Peki hocam, bir yanlış olmasın ama ana akım olarak bir ehli sünnet, bir ehli beyt farkı var İslam, evet, dünyasında. Şimdi bunun neresine oturuyor batınilik?
Batınilik, İsmaililik ile eş anlamlı olan noktada, yani Şii de diyemeyiz, Sünni de diyemeyiz. Kendine has bir özelliği var.
Farklı bir olacak.
Yani Şiilerden de taraftar bulabilmiştir, Sünnilerden de taraftar bulabilmiştir. Ondan dolayı biz burada kendi içerisinde bağımsız bir yapıdan bahsedebiliriz. Yani taraftar bulabildiği sürece her ikisinden de kopmuştur, ayrılmıştır. Harici kavramı da örtüşmüyor. Çünkü hariciler zahiridirler. Zahiri bir anlam üzerinden yoğunlaşırlar.
Ayet-i Kerime'de ne yazıyorsa bu budur.
Evet, açık bir hükmü, evet, kabul ederler. Batinilikte ve İsmaililikte bu yoktur. Biraz farklı bir sistemden bahsederek kendilerini Hazreti Ali'ye veya işte imamlar, onun soyundan gelen Ehl-i Beyt'ten olduklarına inandıkları imamlara vesaire bağlarlar. Ancak o noktada da tartışma söz konusu. Çünkü bağlı olduklarına inandıkları kişiler o soydan gelen kişiler mi? Değil. Ondan dolayı mesela işlerinde Türkler var, Farslar var, Araplar var. Yani o reis olarak kabul ettikleri ya da kendilerine Şeyhül Cebel, Reisül Cebel adını vererek lider kabul ettikleri kişilerin soylarına baktığımız zaman farklı farklı topluluklardan olabilmişlerdir. Aynı soydan, aynı hanedandan gelmeleri de şart değildir.
Hocam ama tam burada
bu da önemlidir.
Evet, o 12 imam Şiiliğe özgü bir yaklaşım. Evet. Burada bu 6. imam da çıkıyor mesela galiba.
Evet.
Şimdi yani, bu nedir hocam? Evet.
7. imamdan itibaren başladıkları evet, için yediciler adı da veriliyor bunlara. 12 imam koluna bağlı olan İsmaililerin içinden çıkmış olmaları da dikkat çekicidir. Hasan Sabbah 12 imam inancına sahip olan İsmailiye, İsna Aşeriye grubundandır. İsmailiye ekolündendir. Fatimilerin kendi işlerinde yaşadıkları bir tartışmanın sonucundaki Fatimi İsmaili Devleti 11. yüzyılda iki gruba ayrılmıştı. 1080 yılında Fatimi halifesinin kim olacağı tartışması esas meseleydi. İki şehzade vardı. Birincisi Nizar, ikincisi ise Mustali'ydi. Mustali taraftarlarının başarılı olmasıyla Fatimi halifeliğine Mustali geldi. Nizar'ın taraftarları ise doğuya gittiler. Yani Irak üzerinden İran'a gittiler. İşte bu giden dâiler, fedailer arasında Hasan Sabbah'ı da görüyoruz. Bu sırada Kahire'de bulunuyordu, yani bu seçim sırasında.
Hocam Hasan Sabbah'a geçmeden bu akaide ilişkin bir iki sorum daha olacak. Bu Darül Hikme bu işin neresinde?
Darul Hikme, yani Kahire'deki Darul Hikme'den bahsediyoruz.
Evet hocam.
Ekol olarak İsmaili bir okuldur. Ve işin merkezinde bulunmakla birlikte Haşhaşilik doğrudan doğruya Fatimilik'ten çıkmış olmakla birlikte, etkilenmiş olmakla birlikte Fatimiliğin ya da İsmaililiğin bizatihi kendisi değildir. Yani tamamını temsil etmez. Haşhaşilik örgütsel ve bugünkü anlamda yeni bir tabirle söyleyecek olursak çok farklı siyasi askeri yönleri de olan bir yapıdır. Buna gnostik yapılar diyebiliriz. Yani gizemli tarafları olan bir yapı olması dolayısıyla. İkinci bir kavram ile adlandıracak olursak Avrupalılar buna suikastçiler adını veriyorlar. Fedakarlar. Evet. Assassin kavramı burada Haşhaşi ya da Haşişi kavramının Avrupa'ya geçmiş şekli olmakla birlikte Orta Çağ'da Assassin kavramı fedakar ve dahi, fedai anlamında kullanılıyordu. Yani doğrudan suikastçı kavramı bu anlam yüklenmemişti. Daha sonradan suikastçı adıyla özdeşleştiğini görüyoruz. Mülhitler kavramını görüyoruz. İslam tarihlerinde bu Haşhaşiler grubuna mülhit yani yoldan çıkmış sapık anlamında kullanılan, geneli temsil etmeyen, yani İslamiyet'in genelini de temsil etmeyen, hiçbir şekilde alakası olmayan grup anlamında kullanılıyor. Tırnak içinde dönemin, çağının terör örgütüdür. Paravan terör örgütüdür diyebiliriz. Yerine geldiğinde Haçlılar kullanmıştır. Yerine geldiğinde bakıyorsunuz dönemin güçlü devleti kimse o kullanmıştır. Yani böyle bir yapının içerisinde biz haşhaşilik kavramını, yani gizemli bir şekilde fedailerin bulunması, suikastçilerin yer alması, hedefe konulan kişilere baktığımız zaman stratejik olarak hareket ettiklerinde, kendilerine ait bir çıkar gördüklerinde o işi yaptıklarını, yani yerine göre bir Haçlı kontunu da öldürebilmişlerdir. Bir Selçuklu
hocam tam bir terör örgütü.
Meleğini de. Evet.
Bir başa biraz daha dönmek istiyorum Güre hocam. Şimdi baktık orada ayeti kerimeyi alıyorlar ve onun işte imam dedikleri şahıs, o bunun içerisinde şu anlam vardır diyor. Peki bu anlam örneğin Darül Hikme'de yahut da daha sonra gelenlerin yetiştirilmesinde kullanılıyor mu? Bu bilgi yalnızca bu imamlarda mı kalıyor? Ve esas altında yatan dini görüşleri nedir hocam?
Batıniliğin yani dini bir ekol olmaktan öte bir anlam olmasından dolayı burada Haşhaşi ismiyle anlatmakta yarar var diye düşünüyorum. Yani Haşhaşiler dini bir yapı mıdır? Bu tartışılabilir. Ondan dolayı bu konu önem arz ediyor. Gerçekten de baktığımız zaman tehdit edilerek öldürülmüş olan kişiler kimlerdir? Hasan Sabbah'ın yetişmesi ve öncesindeki olaylar ile Hasan Sabbah sonrasında olan olaylar arasında farklılıklar var.
Hasan Sabbah da Darül Hikme mezunu değil mi hocam? O da
Darül Hikme'de ders almıştır ama çok kısa bir süre almıştır. Yani 2 yıl kadar bir süre almıştır. Daha önce İsfahan'da İsmaililik mezhebine mensuptur ve Ebul Fazıl isimli bir hocadan ders almıştır. İsfahan'a gitmiştir. Nizami Mülk'e küstükten sonra oraya gittiğini görüyoruz. Nizami Mülk, Ömer Hayyam tabii ki Hasan Sabbah tanışıyorlar da. Büyük bir ihtimalle aralarında da bir anlaşmazlık oluyor. Biri devlette önemli bir göreve geliyor, vezir oluyor. Atabey aynı zamanda Nizami Mülk. Ve Hasan Sabbah İsfahan'a gidiyor. İsfahan'da bir eğitim gördükten sonra ilk defa işte orada dâilik fedailikle ilgili bir sistemi tanıyor. İsfahan'dayken hala 12 imama inanan Naşariye ve İsmaili ekolden bu mezhebe mensup olduğunu görüyoruz. Ancak Fatimilerin içerisine girdikten sonra, Kahire'ye gittikten sonra oradaki taht mücadelelerinde etkili bir şekilde yer almış olması ve Nizar'ın taraftarı olarak doğuya tekrar dönmesi, yani İran'a dönmüş olması, bir süre sonra da Alamut'a yerleşmesi neticesinde Alamut da kendi sistemini kuruyor. Onun İsfahan'da esas kırılma noktasını görüyoruz yaptığı teşkilatta. İsfahan'da diyor ki dünyada yaptıklarınızı sadece 2 kişi bilmeli. Bir siz, bir de diyor bir tane sırdaşınız olması yeterli diyor. Dolayısıyla Hasan Sabbah'ın tam anlamıyla gizli ve açık imam modelini uyguladığını söyleyebiliriz. Bir gizli sırdaşınız olacak, evet. O sırlı bir insan olacak ve bir de açık sizi temsil eden kişi olacak. Yani 2 kişi olacaksınız diyor sistem olarak. Ve hocası onun aslında yani dengesiz bir insan olduğunu düşünerek tedavi ediyor deliliğini ortadan kaldırmak için. Hasan Sabbah'ın bu tedaviyi fark edince kaçarak Kahire'ye gittiğini görüyoruz. Yani tedavi olmak istemiyor. Bu anlamda Kahire'ye gittikten sonra orada bu görüşlerini pekiştirecek bir eğitim aldığını ve hatta Fatimilerin halifeliğinin belirlenmesinde etkili olmak için Nizar'ı etkilediğini, Nizar'ı tahta geçiremeyince de birlikte Nizar'ın adamlarıyla beraber İran'a döndüklerini görüyoruz.
Burada, hocam bir şunu da sormak istiyorum. Bu şöyle bir yaklaşım var tarihçiler arasında. Bu Haşhaşi örgütünün Hasan Sabbah'ın ortaya çıkmasında Fatimi Devleti'nin Selçuklu'nun İslam'a getirdiği büyük değerlerle, katılımlarla yükselişini engellemek için Ehl-i Sünnet'in bu darül hikmelerin siyasi anlamda, askeri anlamda baş edemeyen Fatimilerin siyasi anlamda işte bu şekilde bir terör örgütü yoluyla Selçuklularla uğraşması ve bunun karşılığında da Nizami Mülk'ün Nizamiye medreselerini kurması şeklinde kökeninde şey görüyor tarihçiler. Siz katılıyor musunuz bu görüşe Darül Hikme'yi?
Elbette Darül Hikme zaten bu fikirlerin yayılması için kurulmuş olan bir yerde. Ve buna karşılık Nizamiye medreselerinin yaygınlaştırılması bir stratejik cevaptır. İlmi cevaptır. Darül Hikme'lerde eğitilen öğrencilere verilen isimlere baktığımız zaman Dâi, Fedâi, Refik ve buna benzer lakaplar verildiğini görüyoruz. Bu yapı Darül Hikme'deki öğrencilerin İran'da olsun, Irak'ta olsun, Orta Doğu'daki bu mektebin devamı olan bunların dâilerin yetiştirdikleri öğrencilerin kurmuş olduğu bir yapıdır Haşhaşiler de sonuçta devamlılık arz ediyor. Haşhaşiler parantez içinde İsmaililer diye de adlandırılıyor yeri geldiğinde bundan dolayıdır. Ama İsmaili olan herkes Haşhaşi midir? Değildir. Bu anlamda bir şeyi vurgulamakta yarar var. O açıdan söylüyorum. Çünkü Haşhaşilerin beslendikleri tabaka içerisinde baktığımız zaman Ehl-i Sünnet tabaka vardır. Böyle olunca da yani devşirdikleri, fedai yaptıkları, dâi yaptıkları öğrenciler Selçuklu tabakası, Selçuklu toplum içerisinde bulunan Ehl-i Sünnet yani Sünni dediğimiz kesimdendir. Bu anlamda bir sorun var. Yani işte eğitimle ilgili bir kurum kurmazsanız sahiplenilirler, gençlik sahiplenilir, eğitilerek size karşı bir düşman yani kendi ailesine, milletine, örfüne, adetine, devletine düşman hale getirilir. Bunu çeşitli çağlarda farklı şekillerde, farklı isimler altında görebiliriz böyle yapıları.
Farklı hocam şimdi ehli sünnetten insan kaynakları hani moda tabirle söyleyelim insan kaynakları oradan da buldukları ama bu tarihçilerde daha çok sanki Şia, Şii mezhebinden beslendiği şeklinde çok yaygın bir kanı vardı. Ben şimdi siz bunu söyleyince şaşırdım.
Teolojik olarak Şiiliği Sünniliğin içerisine bu şekilde girdirmişlerdir yani. Örgütsel yapı olarak beslendikleri zemin Sünniliğin içerisindedir. Böylece Selçuklulara yanaşarak Selçukluları içeriden vurmayı başarmışlardır. Aksi takdirde doğrudan Şii olmak suretiyle Selçukluya yanaşamazlardı.
Evet.
Yani hocam. Sünni olan bir aileden bir çocuk yetiştirerek Selçukluya içeriden vurma taktiğini uyguluyor. Dolayısıyla bundan dolayı Haşhaşi ismini alıyorlar. Gizli batini teşkilat adını bu şekilde vermek mümkün ki tarih kitapları, o dönemin tarih kitaplarında da biz haşişi kavramını görüyoruz. Mesela Ebu Şame, Kitab-ı Ravzeteyn adlı eserinde, yani Eyyubi Devleti tarihidir. Orada Selahaddin Eyyubi'ye saldıran iki tane haşhaşiden bahsediyor. Burada haşişi tabirini kullanıyor. Doğrudan doğruya haşhaş kullanan anlamı da var bu kavram içerisinde.
Afyoncu gibi yani buradan, hocam işte evet.
Haşişi çok istekli, fedakar olan, gayretkar olan anlamı da var kavram olarak baktığımızda.
Evet hocam.
Fedai anlamına da geliyor haşişi kavramı. İki defa suikaste uğramıştır Selahaddin Eyyubi. İkisinde de kurtulmuştur. Birçok devlet adamı kurtulabilmiş de. Ama ölenlere baktığımız zaman mesela Atabey Aksungur el-Porsuki şehit edilmiştir. Hem de camide, Musul'da, büyük camide şehit edilmiştir. Yine Şehzade Mevdut Selçuklu Meleki. Mevdut, Irak ve Suriye Selçuklularının lideridir. Aynı zamanda Haçlılara karşı gazanın öncüsüdür. Bu da Evet. Haşhaşiler tarafından şehit edilmiştir.
Hocam,
Haçlılarla birlikte hareket etmişlerdir burada Haşhaşiler.
Haşhaşilerin verdikleri zararları nefeslenelim. Arkasından dinleyicilerimizle paylaşalım. Değerli dinleyicilerimiz, devam edeceğiz.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Türk Tarihi'nin İzinde programındasınız. Hocam, doçent doktor Güray Kırpık hocamızla sohbetimize devam edeceğiz. Programımızın başında duyurmuştuk sizlere sevgili dinleyicilerimiz. Türk Tarih Kurumu'ndan bir kitap, bir tarih kitabı armağan edeceğiz sizlere, değerli dinleyicilerimize. Her hafta bize ilk ulaşan dinleyicimizin adresine yollayacağız Türkiye'nin Sesi Radyosu olarak. Bu kitabı 463-3419 ve 463-3421 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr. Twitter adresimiz de @trt_türktarihi. Hocam, şimdi geldik Hasan Sabbah'a. Bunun teorik altyapısını söylediniz. Batıniliğin ne olduğunu açıkladınız bizlere. Hasan Sabbah biraz da ruh hastası olduğunda, tedavi edilmeyi reddedecek düzeyde ruh hastası olduğunu da ifade ettiniz.
Kaynaklardaki ifadeler bunlar aynı zamanda.
Aktardınız bizim, hocam.
Tabii, özellikle bir iki isim de söyleyelim bu kadar belirttikten sonra. Cüveyni'nin Tarihi Cihan Güşa'da.
Hocam, Cüveyni'nin kim olduğunu da o dönemin...
Cüveyni, evet. Moğollar çağının ve Selçuklular döneminin en önemli tarih yazarlarından birisi. Moğollar döneminde yaşamıştır Alaaddin Atamelik Cüveyni. Tarihi Cihan Güşa adlı genel dünya tarihinde hem çağının yakın dönem olaylarını hem de Haşhaşileri tarih olarak araştırıp ortaya koymuştur. Alamut Kalesi'ndeki kütüphaneyi gören tek kişi diyebiliriz bir yönüyle. Alaaddin Atamelik Cüveyni 1256 yılında Alamut Kalesi Hülagü tarafından alındığında kütüphaneyi görmüş, kütüphanedeki bilgileri almış. Hasan Sabbah'ın kurmuş olduğu teşkilatın tarihini en yakından bilen tarihçidir. O açıdan önemlidir.
Hocam, bir sözünüzü keseceğim. Bugünkü ilk kitabımızın talihlisi çabuk davrananı belli oldu. Neslihan şimdi beni uyarıyor. Onu da ben dinleyicilerimizle paylaşayım. Hollanda'dan elektronik posta yoluyla ulaşmış dinleyicimiz Ramazan Ateş. Bizi dinlediği için çok çok teşekkür ediyoruz. Türk Tarih Kurumu yayını, Baybars Tarihi kitabını gönderelim mi hocam? Bu Alamut Kalesi'ni Batıniliği de içeren bir kitap.
Tam da isabetli olur. Çünkü Haşhaşilerle ilgili Baybars tarihinde önemli bilgiler var. Bunun yanı sıra Baybars, Memluklu Devleti'nin 1273 yılında Suriye ve Doğu Akdeniz'deki bütün Haşhaşilere son veren en önemli hükümdarlarından biridir. Sultan Baybars. O açıdan da konumuzla da ilgilidir bu eser.
Baybars tarihini Hollanda'dan Ramazan Ateş'e gönderiyoruz Neslihan. Ve şöyle bir mesaj paylaşmış bizle değerli dinleyicimiz Sayın Ramazan Ateş. Merhaba, yayınınızı ilgiyle takip ediyorum. Hollanda'dan selamlarımla başarılı ve yararlı yayınlarınızın devamını diler. Sizlerin ve bütün Türk milletinin yeni yılını kutlarım demiş. Katılıyoruz değerli dinleyicimizin bu temennisine. Biz de sizin ve bütün dinleyicilerimizin ve milletimizin yeni yılını kutluyoruz. Kitabınızı da güle güle okumanızı diliyoruz Sayın Ramazan Ateş. Hocam, şimdi Hasan Sabbah'dan devam edelim. İlginç bir anlatıda daha bulundunuz. Bir kütüphane olduğunu da ilk kez ben sizden öğreniyorum Alamut Kalesi'nde. Çünkü evet, genel imge, genel imaj bizim algımız burası bir terör örgütünün merkezidir. Burada ancak işte tabanca tüfek yok tabii o zaman da. Silah araç gereçleri vardır, uyuşturucu vardır, alemler vardır, işret vardır diye düşünüyoruz ama kütüphaneden bahsediyoruz.
Bu kulaktan kulağa gelen dedikodu tarzında, dedikodu nevinden bilgiler dediğiniz gibi olabilir. Ancak Alamut Kalesi'ni bir okul gibi, bir devlet merkezi gibi, Alamut Devleti gibi yönetmiştir. Ve burada birbiri ardınca 9 hükümdar görüyoruz. Özellikle de Hasan Sabbah'tan sonra gelen kişilere baktığımız zaman hepsi Türktür. Şöyle bir baktığımız zaman yani Türk soydan gelmişlerdir. Bu da ilginçtir. Yani Selçuklu Devleti'ni içeriden vurmanın yolu herhalde kendi içerisinden bazı kişileri eğiterek burada Selçuklu Devleti'nde önemli görevlere yaklaştırıp zamanı geldiğinde onu belki de kritik bir suikastçı göreviyle kullanmaktır. Başarısız oldukları yerler vardır ama birçok hedefinde de başarılı olduğunu görüyoruz Alamut Kalesi'ndeki suikastçiler grubunun. Temel hedeflerinde Selçuk Devleti'ni sarsmak, bozmak gibi hedefler vardır. Bunlarda da Melikşah'ın ölümünden sonra özellikle başarılı olmuşlardır. Bildiğiniz gibi Nizami Mülk'ün öldürülmesinde ya da şehit edilmesinde, Melikşah'ın şehit edilmesinde Haşhaşilerin önemli bir böyle bir taktikleri olduğunu görüyoruz.
Daha zehirli sonra hançer hocam, imzalarını da atıyorlar.
Selçuklu taht mücadelelerinde meliklerden bir kısmını kendi yanlarında görmek amacıyla onlarla ittifak yaparak fedailerini de onların ordusu içerisinde taraftar olarak, asker olarak görevlendirdiklerini görüyoruz. Dolayısıyla özellikle Selçuklu Devleti otoritesinin zaafa uğradığı, taht kavgalarının çoğaldığı dönemlerde Haşhaşiler istediklerini daha kolay elde etmişlerdir. Orta Doğu'daki
yani istikrarsızlıktan her terör örgütü gibi,
evet,
mi hocam?
Haçlıların Orta Doğu'ya yerleşmesi sırasında da bölgedeki konjonktürel yapıyı, dağınık yapıyı kendi lehlerine çevirecek tedbirler almışlardır. 1256'dan sonra özellikle Orta Doğu'ya yerleştiklerini görüyoruz. Alamut Kalesi'ni düşmesinden sonra Orta Doğu'ya, Suriye'ye gelip yerleşmeleri, bölgedeki beylerle olan ilişkileri, Haçlılarla olan ilişkileri çok daha ilginçtir. Az önce de ifade ettiğim gibi Alamut Kalesi sadece bir askeri eğitim verilen yer gibi düşünülüyor ya da sığınak gibi, evet, düşünülüyor. Öyle bir yer değildi. Askerlik ve güvenlikle ilgili eğitim veriliyordu ama burada bir okul, bir kütüphane eğitimi, bir sistem olarak da uygulanıyordu anlaşılan. Ana kaynaklarımızdan bu bilgileri öğrenebiliyoruz. İkinci bir şey, Marco Polo'nun belirtmiş olduğu bir ifade var. 1273 yılında bölgeyi gören Marco Polo, Hasan Sabbah'ın eğitim sistemiyle ilgili ipuçları da veriyor. Fedailerine kaleden aşağı atlamalarını emir olarak verdiğinde hemen atlayanlarının olduğunu ifade ediyor. Bu Avrupa edebiyatında çok kullanıldı. Marco Polo'nun seyahatnamesi Avrupa'da orta çağda etkili bir seyahatnameydi. Doğuyu anlatan bir kitap olarak. O açıdan Marco Polo'nun ifadesinde yer alan Haşhaşi imgesi anlatımı, Hasan Sabbah tanımlaması Alamut'u sadece bir işte fedailerin olduğu askeri bir üs gibi tanımladı. Halbuki burası Darül Hikme'nin bir devamıymış gibi okul olarak da kullanıldı. Bu açıdan bakıldığında
hocam şimdi burada yine oryantalizmin izlerini hemen burada da görüyoruz.
Evet.
Dolayısıyla yani Doğu entelektüel olmaz. Yani bir terör örgütünün dahi kütüphanesinin olması çok ilginç hocam. Evet.
Evet. Bundari'nin eseri Zübdetün Nusra adlı bir kitabı var. Orada Bundari isimli bir tarihçi Haşhaşi kavramını Orta Çağ'da kullanıyor. 12. yüzyılda, 13. yüzyılda Haşhaşilere Haşhaşi deniyor. Yani Haşhaşi kavramı yeni çıkmış bir kavram değil. Bunu da belirtmemizde yarar var. Avrupalılar demedi bu ismi. Avrupalılara İslam tarihçilerinden, Selçuklu tarihçilerinden, Moğol tarihçilerinden geçen bir ortak kavramdır. Bazı kitaplarda Memluklu dönemi, Memluklu devleti döneminde yazılmış olan 15. yüzyıl eserlerinde Haşhaşiler için batinik kavramı da kullanıldı. Mülhit kavramı kullanıldı bazen. Yani dinden çıkmış anlamında. Çünkü onlar dini bir sebep göstermeksizin, suçlu suçsuz ayırt etmeksizin sadece siyasi askeri bir görev addederek bir kişiyi hedefe koyup öldürebiliyorlardı. Yani o kişinin Müslüman olması veya olmaması onlar için önemli değildi. Onlar için dağ liderinin, yani liderlerinin, örgütlerinin liderlerinin vermiş olduğu emir esastı. Şeyhül Cebel ne emri verirse onu kabul ediyorlardı. Yani Şeyhül Cebel kavramı dağ şeyhi, dağ emiri demektir. Reisül Cebel diğer ismi de. Alamut'un benzerini Alamut düştükten sonra Suriye'de de kurdular. Suriye'de yaptıkları kalelerin pek çoğu Alamut tarzında inşa edilmeye çalışıldı 13. yüzyılda. Bu da dikkat çekici bir durumdur.
Hocam, Hasan Sabah'ın kim olduğuna ilişkin ne tür kayıtlar var? Fars mı, Arap mı, Türk mü?
Aslen kendisi Yemenli aile olarak Küfeli, Küfe'de yaşamış. Oradan Rey'e gelmiş. Rey'de ve Merv'de eğitim görmüş. Yani Selçuklu başkentinde özel bir okulda görev almış. Kısa bir süre, yaklaşık 2 yıl Nizami Mülk'le aynı okulda okuduğuna dair bilgi var. Büyük bir ihtimalle Nizami Mülk'le olan bir tanışmışlığı var ama bu okulda nasıl bir birliktelik yaşadılar? Bununla ilgili detaylar olmakla birlikte biz bu detayları menkıbeden, yani Hasan Sabbah'ın kendi hayatını anlatan menkıbevi eserden bildiğimiz için, sergüzeşten öğrendiğimiz için oradaki bilgileri çok sağlıklı görmüyoruz.
İkinci derece
kaynaklar. Ama bir tanışmışlıkları, evet, olduğunu, bir hayatlarında kesişme olduğunu anlıyoruz buradan. Dolayısıyla Nizami Mülk Hasan Sabbah'ı çok iyi tanıyor. Nasıl birisi olduğunu biliyor. Bu sonucu da çıkarıyoruz. Nitekim Alamut Kalesi'ni kuşatan ilk kişi Nizami Mülk'tür. Selçuklu komutan olarak Melikşah'ın görevlendirmesiyle gidiyor. Ardından da Melikşah'tır. Neden Nizami Ömük ve Melikşah düşman kabul edildi? Ya da Alparslan düşman kabul edildi? Ben Alparslan'ın daha Haşhaşiler tarafından öldürülmesinin büyük bir ihtimal olduğunu düşündüğüm için...
Hocam, ama orada Alparslan'ın kale komutanının tarafından uğradığı suikaste...
İşte o kale komutanı kimdi? Nasıl, hangi saikle, hangi yönlendirmeyle hareket etti? Doğrudan Haşhaşilerin bağlısı olmayabilir ama kullanıldı mı? Bütün bunlar da işin içerisinde düşünülmesi gereken bir nokta.
Hocam, Altay Köymen Hoca da orada bir husumet olduğunu arada
gibi. Nasıl bir husumetti?
Yani, açıklaması yok ama, evet, hocam. Evet.
Bunun açıklaması bizi, yani Haşhaşilerle ilgili noktaya götürüyor. Çünkü Alparslan Haşhaşileri çok rahatsız eden birisi aynı zamanda. Kurmuş olduğu medrese, Nizamiye medreseleri Alparslan'ın talimatıyla açılmış. Devletin bütçesinin 2/3 bu medreselere verilmiş. Yani fedailerin artık besleneceği bir zemin kalmıyor. Çocuk devşireceği, gençlik devşireceği, halka ulaşabileceği bir zemin kalmıyor. Dolayısıyla Haşhaşilerin zemini Selçuklu Devleti tarafından kontrol edilmeye başlayınca, zeki çocukları toplanmaya başlayınca Haşhaşiler bu durumdan rahatsız olmuş olmalılar. Ayrıca 1055 yılında Tuğrul Bey'in Bağdat'taki Abbas halifesini Selçuklu himayesine alması, Selçukluların Suriye'ye girmesi, ardından Sultan Alparslan ve Melikşah zamanında Haşhaşileri Fatimiler kolu açısından da rahatsız eden bir durumdur. Yani beslendikleri ana yolları kesiyor. Öte yandan baktığımız zaman biz Haşhaşilerin Fatimilerin ana kolu üzerinde, yani Kahire'deki...
Hocam, 2,5 dakikamız kalmış. Yine ben
zamanı... Halifeliği belirleme noktasında da etkili olduklarını görüyoruz.
Ama sorular çok daha hocam. Şimdi Selçuklu gücünün durumundayken Alparslan Melikşah döneminde Alamut Kalesi'ni yıkamıyor. Alamut Kalesi'ni fethedemiyor. Arkadan Moğollar gelince ancak tarihe karışıyor Alamut Kalesi. Ben bunu anlamakta da zorlanıyorum.
Evet.
Yıkılışını söyleyelim hocam dinleyicilere.
Alamut Kalesi Hülagü tarafından İlhanlılar zamanında alınmıştır. Hülagü'nün buradaki haraç güzerlerin, yani yol kesen terör örgütü gibi davranan Alamut Kalesi fedailerinin ortadan kaldırılmasını bizzat istemiştir. Çünkü Moğol ailesinden bazı kişilere karşı da suikast girişimleri olduğunu görüyoruz. Bu durumda Hülagü'nün bir an önce konuyu çözmek üzere askeri bir sefer yaptığını, son Haşhaşi liderinin de bu kaleden kaçmak suretiyle başka bir kaleye sığınması üzerine kalenin düştüğünü görüyoruz. Ancak bu kalenin düşmesi, Alamut'un son temsilcisi olarak baktığımız zaman Rükneddin Hürşah isminde birisi Meymun Düz isimli başka bir kaleye geçiyor. Daha sonra bu kişi yakalanıyor ve öldürülüyor. Ancak yakalanmadan önce de bir tuzak kuruluyor ona. Yani gönlüyle teslim olmuyor. Ancak ikna edilince, tuzak içerisinde ikna yöntemi de var, öldürüldüğünü görüyoruz. Geriye kalan Alamut Kalesi'nin fedailerinden bir kısmı da Suriye'ye kaçmıştır. Suriye'de Alamut Kalesi'nin temsilcisi olarak görev yapanlar arasında Reşidüddin Sinan isimli birini görüyoruz. Halep yakınlarında Kef Kalesi'nde görev
yapmıştır. Son bir dakikamız Yüreğ Hocam.
Kef Kalesi'nin Sultan Baybars, 1. Baybars tarafından 1273 yılında fethiyle birlikte Haşhaşilerin Suriye'deki varlığı da sona ermiştir. Bundan dolayı Orta Doğu'da ve Uzak Doğu'da, Hindistan'da devam ettiler kısmen. Aslında konunun çok farklı yönleri var. Mesela Gaznelilerle olan ilgisi var vesaire. Çok daha temas edilmesi gereken noktalar var. Ben sadece bir iki noktaya temas edebilmiş oldum.
Hocam zaman olsa şimdi zaten Gazneliler, Selçuklular ve bu Haşhaşiler arasındaki ilişkileri de soracaktım. Belki başka bir konuyu işleyeceğiz önümüzdeki hafta. Türk tarihimizin de arayışımız devam edecek ama girişte eksik kalmış yönleri belki dinleyicilerimiz de bu Hasan Sabbah ve Alamut Kalesi'ne ilişkin paylaşabiliriz Güray Hocam.
Birkaç hususu paylaşabiliriz. Evet.
Ve bir kez daha duyuralım buradan. Her hafta sizlere bir kitap armağanımız olacak sevgili dinleyicilerimiz. Doçent Doktor Güray Kırpık Hocamıza, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Tarih Terbiye Kurulu Üyesi. Çok teşekkür ediyoruz. Hocam ağzınıza ayağınıza sağlık. Sağolunuz. Eksik olmayınız. Ve sevgili dinleyicilerimiz bu hafta da bitirdik Türk Tarihinin İzindeyi. Önümüzdeki hafta buluşmayı umuyoruz. Hoşçakalınız.
Türk Tarihinin İzinde.